Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, Konuşa Konuşa ile karşınızdayım. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan kampanyayı konuşacağız. Kadın şiddeti, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini engellemeyi, kadın haklarını savunmayı özetle içeren sözleşmenin hangi çevreler tarafından ve neden hedef alındığını masaya yatıracağız. Artan kadın cinayetlerini konuşacağız. Son olarak biliyorsunuz Pınar Gültekin bir erkek tarafından katledildi. Konuğum var, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü. Canan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba sevgili Gülten, iyi yayınlar olsun.
Teşekkür ederim. Canan Hanım, İstanbul Sözleşmesi neden önemli ve değerli ve neden bu kadar çok hedef alınıyor özellikle belli kesimler tarafından?
Tamamen aslında içeriğinin bilinmemesinden kaynaklanan bir propaganda ile karşı karşıyayız. Yani ben artık çok çok daha net emin oldum ki okuduklarını anlamayan bir cenahla karşı karşıyayız. Bu işi daha vahim duruma getiriyor. Çünkü sundukları argümanlar, söyledikleri, hayal kurdukları düşüncelerin hiçbirini içinde barındırmayan, içeriğinin tamamen kadına karşı şiddetin, çocuk istismarlarının önlenmesine yönelik, yani bireyin yaşam hakkına yönelik bir çalışma. Kimler, niye, neden, niçin sorularını sorabileceğimiz bir süreçte şöyle bir ufacık tahlil yapabiliriz ki 46 devletin ve Avrupa Birliği'nin de imzaladığı bir Avrupa Komisyonu Sözleşmesi. Türkiye'de 8 Mart 2011 yılında imzaya açıldı. 24 Kasım 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onandı. 1 Ağustos 2014 yılında da imzalayan ülke sayısının 10'u geçmesi üzerine yürürlüğe girdi. Yani o birilerinin, bazı çevrelerin dediği gibi ne bir günden sabaha, akşamdan sabaha, ne 3 günde öyle kendi kendine oluşmadı. 2011'den 2012'nin sonuna kadarki süreçte en azından 1,5 yıl tamamen hazırlanma süreci geçirildi. Arkasından da bir onaya giden süreç içinde de yaklaşık 3 yıllık süreç içinde hazır olmuş, tamamen sahanın verileri üzerine eksikliklerin tamamlandığı bir sözleşme. Sözleşmenin içeriği, kadınlara, öncelikle adını söyleyeyim, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Biz kısaca o dönem ülkemizde komisyon başkanlığı olması sebebiyle İstanbul ilinde imzalanmasından dolayı adına İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Size okuduğum bu sözleşmenin ana başlığında aile içi şiddet diyor ya, aslında bu çevirde de bir yanlışlık var. Çünkü sözleşmenin ana şeyinde, dilinde ev içi şiddet diye geçiyor. Ev içi şiddet demesinden kasıt herhangi bir nikahsal bağın olmaması. Yani birlikte yaşadığınız partnerinizle olabilir, nişanlınızla olabilir, dini nikahlı yaşadığınız biriyle olabilir ya da resmi nikahlı olduğunuz ya da ailenin içinde meydana gelen babadan, abiden kadına karşı yönelik şiddet ve istismarlarla ilgili tüm bu süreç içindeki şiddetin önlenmesine yönelik devlet kendini bağlayıcı unsurlar olarak görülen bu maddelerin altına imzasını koyuyor. Burada aile içi denmesinden sebep sadece nikahlı eşinizle ilgili yaşanan şiddet olaylarında. Oysa ki İstanbul Sözleşmesi'nde herhangi bir bireyin cinsiyeti önemli değil. Yani kim şiddeti görüyor ise devlet onun yanında. Dolayısıyla da zaten buradan da sıkıntı çıkıyor diyorlar ya, LGBT bireylere de niye devlet koruyor? Bu eşcinsel evliliklerini arttıracaktır ya da yönelim çoğunluğunu arttıracaktır, sayısını arttıracaktır diye. İçinde böyle bir şeylerin olmadığını ama bu süreçte de bunların altını çizerek gidelim. Ciddi bir insan hakları ihlali olarak kabul ediyor muyuz şiddeti? Evet, kabul ediyoruz. İşte burada diyor ki İstanbul Sözleşmesi, şiddetin önlenmesi, mağdurun korunması, şiddete uygulayanı adalete teslim etmek ve bireylerin vicdan ve düşüncelerini şiddetten arındırmak. Bu kadar. Bunu ben ilkokul talebesi bir çocuğa anlatmaya kalksam sanırım anında anlar ve bana geri dönüm olarak da zıplayarak teşekkür eder. Devlet benim hakkımı koruyor diye. Ama biz bu anlamıyla bunları hala yetişkinlere anlatamamışız. Neden anlatamamışız? Niye anlatamamışız? Oraya da gelelim isterseniz.
Tabii, tabii buyurun.
Gelenek, töre, din ya da namus gerekçelendirilmemesiyle herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilemez. İşte o bir kaşık suda fırtınaların kopmasına sebep olan cümlelerden bir tanesi bu. İçinde yazıyor takıntılı karşı cenahın savunduğu argüman gelenek, töre, din ya da namus. Bunlar gerekçelendirilerek herhangi bir şiddet eylemi bahane edilemez. Biliyorsunuz töre namus cinayetlerinin yaygın olduğu. Dinde 9 yaşında evlendirilir denilenin ve uygulamasının da Türkiye'de yapıldığı erken yaş evliliklerinin. Benim ailemin geleneği buydu. Bizde çocuklar evlenir, erken yaşta evlenir ve doğum yapılır. İşte doğulur, erkek çocuk doğulur gibi birçok yanlış argümanı besleyen sebepleri değişir diyor sözleşme. Oysa ki geçen gün Saadet Partisi lideri bir televizyon programında ne münasebet benim töremi, dinimi, namusumu değiştiriyor. Namus nedir? Kimin neyin namusudur? Kim neyin namusunu koruyor? Bu olayların hepsinin değişmesi gerekir. Benim namustan sorumlu olan birey benim ve benim namusumu kimse sorgulamaz, sorgulatamam, sorgulayamaz. Bunların hepsinin değişmesi lazım. Ama hala ısrarla buraya takılıyorlar. Ya da takıldıkları bir başka maddeleri size söylemem gerek. Zaten aslına bakarsanız 80 maddelik bir sözleşme. Yani içeriğinin o kadar naif açıklanmaları var ki nerede, kim, neyi, nasıl yapacak? Şiddet mağduru olan kadın nereye başvuracak? Başvurduğunda neler olacak? Başvuru sonrası koruma mekanizması nasıl işleyecek? Koruma mekanizmalarının eksik kalan yönlerinde neler yapılacak? Bu ayrıntıların hepsini yazıyor ve bunun detayındaki zaten 62-84 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasında da eksik şeyler, parçalar o sözleşmede daha önce yapıldığı için yerini almıştı. Var olan İstanbul Sözleşmesi de bütünün bir parçası olarak işlevselliğini yerine getirecekti, uygulansaydı. Çünkü bazıları diyor ki 2011 yılından beri bu sözleşme konuşuluyor. 14'ten beri de yürürlükte. 6 yıldır kadın cinayetleri sayısı tavan yaptı. İşte demek ki sözleşme işe yaramadı. Sözleşme eğer uygulansaydı işe
Yani
yarayacaktı.
hiç uygulanmadı mı Canan Hanım? Aslında biz ölü doğan bir yasalaşan ancak hiç hayata geçirilmeyen bir sözleşmeden mi bahsediyoruz? Onu mu konuşuyoruz?
Yok, hayır. O öyle değil, öyle değil. Uygulanması politikalarının hayata geçmesiyle mümkündü Gülten Hanım. İstanbul Sözleşmesi dört ayak üzerine kuruludur. Önleme, yani şiddetin önlenmesiyle ilgili gerekli bilinç düzeyini yükseltebilmek, yani okullara, müfredata toplumsal cinsiyet eşitliğini eklemek. Bu konuyla ilgili geleneklerden işte sözde din, namus bu tür olguların toplumsal olarak dilden arınması biliyorsunuz o zihniyet dönüşümü dilde başlar. Atasözlerinin temizlenmesi kol kırılır yen içinde kalır gibi. Bunların her birisini kızını dövmeyen dizini döver. Böyle
Kadının
bir
karnından sıpayı, sırtından sopayı.
daha çok daha onlarcasına da gidebiliriz zaten birlikte öğretebiliriz. İşte bunların temizlenmesi gerekirdi. Müfredata dersi ekleyeceksiniz. Medyada bu tür yayınları yaparken dizilerde haberlerin veriş şeklinde yani dilde bir değişime gideceksiniz. Önleme böyle başlayacak. Önleyemediğiniz noktalarda var olan olgu korumaya yöneliyor. Ola ki olacak tabii ki. Yani %100 birdenbire kesin sonuca erdiremezsiniz şiddeti. Burada korumaya yöneleceksiniz. Koruma neydi? Olayın olduğu andan itibaren ya da olacağı düşünerek o mekan içinde kadını uzaklaştırabilmek ya da faili uzaklaştırabilmek ya da bu süreç içinde sığınakların sayısını arttırarak sığınaklara almak. burunla ilgili kolluk kuvvetlerinin denetim mekanizmalarını ya da sayılarını çoğaltarak korumaları, 7-24 korumaları doğru yapabilmek, 7-24 acil yardım hattını devletin açarak bir fiil bu hatlar üzerine sadece spesifik şiddet konusunda işlev görmesini sağlamak gibi koruma da bu işlerin içine giriyor ve geliyoruz kovuşturmaya arkadan. Kovuşturma, korumaları yapamadık. Şimdi hayati sıkıntılar var ve olay vuku bulduktan sonra adli sisteme erişimini, adli sistem içindeki yargı sürecini devam ettirebilme, sağlık giderleriyle beraber destek, maddi desteğinin sağlanması, tazminat giderlerinin katkıda bulunulması, ödenmesi, davaya baroların, kadın sivil toplum örgütlerinin bu konuda çalışan ve Aile Bakanlığı'nın müdahil olmasının sağlanması ve yargılamada failin en yüksek cezayla suçunu cezalandırılmasını sağlamak. Ancak tüm bu işleri yapabilmesi için hükümetin kadın politikaları ayağını es geçmemesi gerekiyor. İşte biz de eksik olan, demin sorduğunuz o sorunun cevabına giden süreç burada başlıyor. Kadın politikasızlığının en yüksek olduğu zamanlardan yaşıyoruz. Bakın şeyin içinde, İstanbul Sözleşmesi'nin içinde der ki, zorla evlilik, 37. maddede zorla evlilik, erken yaş evliliğinin önlenmesi. Hatta bunu İstanbul Sözleşmesi'nin denetim mekanizması Grevio'nun ülke raporunda da bu konulara dikkat çeker. Ancak biz 2016 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne erken yaşta evlendirilmiş çocukların şu an içeride tutuklu bulunan, kamu davası açılmış eşlerinin affıyla ilgili önergeler vermekle meşgulüz. Ya da erken yaş evliliği konusunda bir önleyici tedbir olan resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce kaldırılmasından sonra yerine bir madde ihdas etmedik. Dolayısıyla bunu ihdas edeceğimiz yerde müftiye nikah yetkisini vererek resmi nikahtan öte din insanının da nikah kıyabileceği izlenimini yaratmaya yönelik çalışmalara gittik. Bir politikasızlığın içinde şimdi geliyorum o sorunuzun cevabına. Evet, İstanbul Sözleşmesi elimizin altında ama bunun, bu kanunun yargı ayağında İstanbul Sözleşmesi'ni bilmeyen hakim ve savcılar var. Bu süresi içinde 2014'ten bugüne kadar biz sanıyorum toplasanız iki elin parmakları kadar bile müdahillik talebimizi kabul ettiremedik savcılara. İstanbul Sözleşmesi'ni bilmiyorlar. Ama bakanlığın, Aile Bakanlığı'nın müdahilliğinin bakanlık talebiyle kabul edilmesinde de doğru takip edebilme, yeterli eleman eksikliği, hukuki donanımları eksik arkadaşlarla davalar doğru takip edilemiyor. Sözleşme yürürlükte, hatırlatmaya kalktığınız andan itibaren sürecin içinde yapılması gerekenlerle, kamusal alanın yapması gerekenlerin birçoğunu yapmadığını görüyorsunuz. Sığınak sayısı her 10 bin nüfusa bir sığınağın olması gerekirken aslında şu an Türkiye'deki kapasitesi 3.860, nüfusumuz 82 milyon. Yerel yönetimler bu konuda açması gerekirken her nüfusunun 100 bin olan şeyde, ilçede sığınak açması gerekir. Açmıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi bunları takip etmesi gereken, yani kurumlara yapılması gereken zihniyet dönüşümünde ve şiddetle ilgili mekanizmaların hayata geçirilmesinde eksiklik yapanları da cezai müeyyide der. Bunlar yapılmıyor. O zaman İstanbul Sözleşmesi sizce yürürlükte mi? Yürürlükte değil. Ancak bazen sosyal medyaya akseden durumlarda işte 5 kere karakola gittim, 10 kere yargıya gittim, hala bir şey olmadı diyerek ifşa ettikleri durumlarda Aile Bakanlığı girdiğinde devreye, işte o zaman sözleşme hayata geçmiş oluyor. Yani bakanlıkların istediği zaman istediği olayda İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe geçiyor. Çünkü müfredata eklenmeyen İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet eğitimleri YÖK'ün de tutum belgesinden kaldırıldı. Üstüne üstlük Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir toplumsal cinsiyet eşitliği sosyal faaliyeti yapılmayacağına dair resmi gazete yayınladı. İstanbul Sözleşmesi'ne göre bu aykırı ve yanlış ama yapıldı. Dolayısıyla var olan Ve bizlerin uygulanmadığı için sitemkar olduğumuz bu sözleşmeyle ilgili iradeyi en son 2019 yılında Aralık ayında Adalet Bakanlığı gösterdi. Artan bu kadar sayıdaki cinayet rakamlarından sonra bir yönetmeliğini ikinci kez yayınladı. 6284 sayılı yönetmeliğini ve en son cümlesine de paragrafına da uluslararası sözleşmeleri de dayanak olarak almanız gerekir dedi. Yine Ocak ayında İçişleri Bakanlığı da aynı şekilde 6284 sayılı kanunu baz alarak sözleşmenin uygulanması gerekir diye iki yönetmelik yayınladı. Yani yeni yeni artık artan cinayetleri önleyebilmenin sözleşmelerin uygulanmasından önlenebileceğini düşüncesi haiz olmaya başlarken o 1,5 yıldır devam eden kara propagandanın sahipleri tam da hükümetin 18 yıllık iktidar yorgunluğu içinden iki tane parti çıkmasının getirdiği telaşta, oy kaybı telaşıyla birdenbire o tırnaklarını çıkardılar ortaya, öyle söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldılar ve tarikatlar, cemaatler kendi web sitelerinde, biri Ensar, biri İsmail Ağa cemaati olmak üzere, ikisinin de sicilinde çocuk istismarıyla minlendikleri ve davaları olan tarikatlar bizlere ahkam kesmeye başladılar İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın diye. Uygulanmıyor, kaldıralım. Hayır. Uygulanması için gerekli iradeyi göstermeyen bir iktidar var ise bunu uygulamakla ilgili, hele bugün yaşadığımız dönem içinde, hele Pınar'ın yakın zamanda o trajik ölümüyle ilgili elimizin altında donelerin olduğu bir dönemde bunu tartışıyor olmaktan zul duyarım ben zaten. Ancak Polonya tartışabilir. Polonya iktidarı diktatörlüğe giden, kendi içinde, kendi iktidarında yeni seçimlerden sonra halkına farklı şeylerle hani kendini despotizmini göstermeye ya da hem Vatikan'ın hem Rusya'nın dinsel baskılarıyla, oradaki de tarikatlar değildir ama yine dinsel fonksiyonları olan bakış açılarıyla talep edebilirler. Ancak oranın da gördüğünüz sokağa çıkan halkını, bu ülke henüz bir resmi dille bunun kaldırılması yönündeki talebini yapmamıştır. Konuşulmuştur. Bunu konuşan kişi Adalet Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısıdır. Okumadık, o zaman bakamadık gibi sudan bahanelerle aslında arka planının, amacının çok da başka olduğunu düşündüğümüz ve bunu da hep dile getirdiğimiz tarikatlar ve cemaatlerin daha fazla güçlenen kadının din, sanal dince makbul olmadığını bildiğimiz, güçlenmesin, ayakları yere basmasın ve en son geçtiğimiz günlerde yine bir televizyon programında Saadet Partisi liderinin dediği gibi, biri kadın olacak, biri erkek olacak ama ikisi de insan olacak, birey olacaklarmış. Ne demek cinsiyetsizleştirme? Bu bir cinsiyetsizleştirme değildir. Birey olmak, Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 ve 34'te verdiği kanunlarla yaşamda eşitliğe doğru giden, seçme seçilme hakkıyla birey olmanın sağlandığı bir Türkiye'de 2020'de biri çıkıp birey olmayı cinsiyetsizleştirmeyle tanımlayarak içinde bulunduğumuz kaosun ne kadar menen bir bataklık olduğuna işaret ediyor aslında.
Peki Candan Hanım, şunu sormak istiyorum. Aslında sözleşmenin maddeleri tek başına da hedef alınıyor sözleşmenin kendisi dışında. Evet. Siz de söylediniz, evlilik şeklinin dini mi resmi mi muğlaklaştırılması, nafakaya yönelik saldırılar, kampanyalar. Yani bu anlamda da ya da çocuk yaşta evliliklerle ilgili af getirilmesi vesaire. Yani sözleşmeni bütün olarak hedef almanın yanı sıra tek tek maddesel olarak mecliste bir takım arayışlar var. Bunları nasıl yorumluyorsunuz, ne dersiniz?
Gülten Hanım, aslına bakarsanız bence karşı çıktıkları İstanbul Sözleşmesi'nden de öte 6284 sayılı ailenin korunması kanunu. Kadın beyanına takmış durumdalar. Orada maddenin içinde direkt kadın beyanı demiyor ama belge olmadan, delil olmadan da hakim karar verebilirdi. Bu da nasıl olacak? Kadın beyan edecek. Yani siz oturduğunuz yerde birdenbire kolluk kuvvetine gidip der misiniz? Partnerim, eşim, babam ya da abim beni dövdü diye. Ya da bana tecavüz etti ya da taciz etti diye böyle bir ithamda bulunabilir misiniz? Dolayısıyla bu hallerin belgelendirilmesi olmamalı. Şiddet çok spesifik bir olaydır. Yaşam alanınız içinde sizi farklı ruh haline ve duygu durumlarına düşürür. Burada yargının ve devletin görevi kadını bu halden kurtarmaktır. İşte 6284 sayılı yasa aynı zamanda der ki, sorunuza giden yolu çiziyorum. Kusura bakmayın, biraz uzun olacak.
Buyurun.
62-84 sayılı yasada der ki sığınağa gidebilir kadın. Sığınakta kalabilir. Kaldığı müddet içinde çocuğu kreşe gidebilir. 12 yaşına kadar erkek çocuklarını da sığınağa alabiliriz. Alamıyorsak 12 yaşındakini devlet bakımına alırız der. Sonra burada meslek öğretip kadını istihdama yöneldirebilir. Eğitimini tamamlaması için istiyorsa eğitime gidebilecek sürece kira yardımını sosyal yardımlaşmayla sağlayabilir gibi birçok ayrıntısının sağlandığı bir kanun var. Bu ne demektir? Kadın artık o evin içinde yaşadığı şiddete mahkum değil demektir. Ola ki erken yaşta evlenmiştir, eğitimi yoktur. Dolayısıyla biliyorsunuz geleneksel yapımız içinde baba evinden gelinlikle çıkarsınız, koca evinden kefenle diye bir algı vardır. O çileyi çekmekle kendini zorunlu hisseder. Ama devletin böyle bir yasal mevzuatının farkına varırsa ki kadınlarımız son 5 yılda bunu çok iyi fark ettiler, kendilerini sokağa atıyorlar, açlığa, yaşam alanlarındaki değişikliğe, her türlü riske karşı o şiddeti gördükleri alanlardan boşanmayla başladılar öncelikle. Boşanmayla kurtulmaya çalıştılar. Tam bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boşanma komisyonu kuruldu. Ve boşanma komisyonu Türkiye'de kadınlar niye boşanıyor dedi. Türkiye'de kadınlar niye şiddet görüyor, niye ölüyor, niye sokaklarda ölüyor diye bir araştırma yapılması gerekirken bu noktaya geldik ve bu noktada kadınların karakola gitmesinin engellenmesi için mesai saatlerinde gitmesinler dediler. İşte miras hakkından mahrum olsun, boşanma bu miras hakkını onlardan alsın gibi hakikaten hatta ziyan birçok şeyi getirdiler. Ama bunun ötesinde Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nde biraz önce söylediğim bu birkaç tane madde, 36. maddede ırza geçme dahil bütün cinsel şiddet eylemlerinin önlenmesi, 37. maddede zorlu evlilik, sünnet, erken yaş evliliklerinin önlenmesi, 48. maddede şiddetin olduğu yerde arabuluculuğa karşı çıkma, yani iki kere dayak yediniz, baba evine gittiniz, kocanız geldi sizi almaya, işte orada diyor arabuluculuk yapılsın, oraya aile arabuluculukları girsin, bir daha olmaz sözleriyle evlilik devam etsin gibi. Bir de 52. madde ve 56. maddelerdeki acil durumlarda uzaklaştırma ve koruma tedbirlerinin tümüne karşı çıkıyorlar. İşte madde madde bunun içindeki en önemli şey de argümanları Türkiye için söylenen bir nafaka tarafı, yani nafakanın sürdürülebilir olmasında karşı çıkanlar, süresiz olmasına karşı çıkanlar, burada nafaka var diyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nde herhangi bir nafaka yok. 62-84 sayılı da nafaka yoktur. Nafaka TCK'nın gerekli hükümlerinde çok uzun yıllardır kadın ve erkek için düzenlenmiştir. Bu küfelerindeki birinci yalanı böylelikle kenara atabiliriz. İkinci konu eşcinsel yönelimlerini arttırıyor ve ileride eşcinsel evliliklerine mesnet oluyor diye bir söylem getiriyorlar. Maddelere bakıyorsunuz, yani iyi kötü alfabeyi biliyoruz, okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Hem de okurken kimse cinsel yönelimini birdenbire değiştirmez. Kitap okurken aklınıza ben bir dakika durun cinsel yönelimi değiştireceğim diye bir şey gelebilir mi? İnsanın yapısında olan, doğuşundaki kromozomları, DNA'sındaki olaylarla ilgili bir işlevin bugün itibariyle olmasını yönlendirecek herhangi bir kitap, kanun, yasa maddesi yok. Ancak var olan toplumun bu cinsel yönelimli farklı insanların da kimsenin görmemezliğe gelmesi, yok olmaları için düşünmesi ve laf söylemesinin karşısında devlet. Hepimiz karşısındayız. Bu insanlar geçmişte de vardı. Bugün de var, yarın da olacaklar. Devlet onların can güvenliğini sağlamak zorundadır. Dolayısıyla bu argümanları da boşa çıkıyor. Üçüncü noktalardaki hikayeleri de işte birey olma lütfuna karşı çıkıyorlar. Yani kadını birey gören zihniyeti kocaman İslam dininin kadın ya da erkek ayrımı yapmadan Kur'an'ın oku Allah'ın adıyla başlayan yani toplumsal cinsiyet eşitliğini Kur'an'ın ilk sayfasında gördüğümüz eşitliğe karşı çıkan bir zihniyet bu sözleşmeye çıkıyor. Tek tek bütün ama neye karşı çıktığını bence de bilmeden bildikleri tek konu ajandaları içinde gizli olarak dile getirmedikleri kadının güçlenmesini sağlanmasına engel olmak kadın ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesiyle evlerinde mutlu, huzurlu erkeklik yaratabilmek ve erkek egemen dünyanın dini kuralları ve vecibeleri çerçevesinde korkutarak kadınların onlar üzerinden geçimlerini sağlamak. Tarikatlar ve cemaatler başka ne için var ki? Buna da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icraatı döneminde en iyi imzayı atmış iktidarının en iyi olayına sekte vurmayı göze alarak getiriyorlar ki orada bir yanlışları var. AK Parti'nin genç Z kuşağının da bu tarz düşünmediklerini unutuyorlar yanlışlıkla.
Peki son olarak şunu sorayım Canan Hanım. Bu tartışma kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan sözleşmenin kaldırılması yönündeki baskı, potansiyel suçluları, kadına şiddet uygulayanları ve hatta cinayetleri teşvik ediyor mu, ne dersiniz?
Tabii ki, tabii ki. Bu artışın 2019-2020 artışının bizatihi kendisidir bu tartışma açıkçası. Bir tecavüz önergesiyle kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerini arttırdı. İki, bu sözleşmeyle ilgili kara propagandanın neredeyse her gün belirli medyanın ya görselinde ya yazılı basınında bizler yer aldık. Türkiye'nin düşmanları olarak, Türkiye'nin aile yıkıcıları olarak. Dolayısıyla da birçok kişi nasılsa öldüreceğim, ceza almayacağım. Çünkü bizim burada bir eksiğimiz var, onu söylemesek olmaz. Kadın cinayetlerine tanımlı bir suç maddemiz yok. Yani biz hala kasten yaralama üzerinden bu cinayetleri değerlendiriyoruz. İşin vahşet boyutuna göre yargılamaları yapıyoruz. Ama kadın cinayetlerinde bu kasten yaralama eş olunca başka cezaya gidiyor. Birlikte yaşadığınız ya da eski eşiniz olduğunda daha hafifletici nedenlerle daha az ceza oluyor. Şimdi böyle bir sistemin olduğu yerde adam diyor ki ya seni vururum. 3 yıl yatar çıkarım diyor. Bu kadar basit yani. 8 yıl ceza alsa yatacağı 3 yıl. Hatta son infaz cezasında neredeyse yatmadan çıktılar insanlar korona dönemindeki afla. Bu tabii ki caydırıcılıktan öte bu işi yönlendirici ve arttırıcı bir etken oluyor. Ne kadar çok konuşursak bugün bilinmediğini sözleşmenin anlıyoruz. Özellikle kurumsal taraflardan gelen desteklerle onlar da kendileri ifade ediyorlar. Biz de bu kadar detaylı bilmiyorduk hani özel sektörden ya da firmalardan. Ama bu anlamıyla şiddetin 2011'den değil 2016'dan beri yürürlükte olduğunu, 2014'ten özür dilerim, 2014'ten beri 6 yıldır yürürlükte olduğunu, 6 yıldır mekanizmalarının tam tekmil sağlanmadığı için şiddeti azaltacağı yerde daha güvencesiz bir ortam sağladığı için şiddeti arttığına delal eden bir süreç. Ama tam bu süreç içinde de efendim uygulamadık şiddetle artık kaldıralım konuşmaları inanın dünden bugüne artan cinayetlerin de sebebidir.
Peki. Canan Hanım, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun.
Teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun. Thank you.